Ayrım 43, sayfa 465. 26. Sevgili Jennifer, bu gerçekten sen misin? Affet beni. Sana yazmayı kaç defadır deniyorum, bilemezsin ama ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Anthony O'Hare. Eli, masasındaki notları toparlayıp ekranını kapattı ve çantasını kapatıp Rupert'a ağız hareketleriyle hoşça kal diyerek yazı işlerinden çıktı. Rupert, öğle boyunca yakındığı sıkıcı bir yazarla görüşüyordu. Eli'den şu anda kitaplarla ilgili bir şey yazmaması istenmişti. Vasi annelerle ilgili hikayeyi sunmuştu ve yarın da bir İngiliz belgeselinde yaptığı tartışmalı yorum yüzünden ülkesine girmesi yasaklanan Çinli hayır kurumu çalışanıyla röportaj yapmak için Paris'e gidiyordu. Eve giden otobüse binerken aklı işle ilgili toplamaya çalıştığı bilgilerdeydi. Daha şimdiden kafasında paragrafları oluşturmaya başlamıştı bile. Yeniden böyle verimli olmak ona kendini harika hissettiriyordu. Cumartesi günü Corin ve Nicky ile birlikte aslında hepsinin bütçesini aşan bir restoranda buluşacaklardı. Eli onlara John hakkında konuşmamaya karar verdiğini önceden bildirmişti. Bu, bittikten sonra üzerinde tartışma ihtiyacı hissetmediği ilk ilişkisi olmuştu. Corin, bir akşam onu aradığında son kitabı çok kötü yorumlar alıyor demişti. Neredeyse her gün telefonda konuşuyorlardı. Ve arkadaşının bunu iyip olmadığını öğrenmek için yaptığının farkındaydı. Buna rağmen Eli onları iyi olduğuna nasıl ikna edeceğini bilmiyordu. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Corin'le konuşurken evi toparladı. Telsiz telefon yanağıyla omuzunun arasında duruyordu. Evini yeniden dekore etmeye karar vermişti. Gereksiz şeyleri atıyor, yıllardır karton kutularda sakladığı şeylerden kurtulmak için dışarıdaki çöp tenekesine gidip geliyordu. Artık attığı şeylerle arasında hiçbir duygusal bağ kalmamıştı. Corin burnunu çekti. İnandırıcı olmayan diyaloglar demişler. Aslında ben de John'un yazdıklarını gereksiz bulurdum. Corin konuşurken Eli bir çekmecenin içindekileri siyah çöp poşetine dolduruyordu. İş yerine bu aralar kitap eleştirisi yazmak istemediğini özellikle söylemişti. Sevgili Anthony, evet benim. Senin tanıdığın o genç kadından geriye ne kaldıysa oyum. Sanırım gazeteci arkadaşımızın benimle konuştuğunu öğrenmişsindir. Bana söylediklerini hala düşünüyorum. Ama bu sabah posta kutusunda senin mektubunu buldum. Senin el yazını görmek 40 yıl yok olup gitti. Senin el yazını görünce 40 yıl yok olup gitti. Sence bu anlamlı mı? Zaman anında silinip gitti. 2 gün önce yazdığın mektubu elimde tuttuğuma, bunun benim için ne anlama geldiğine inanamıyorum. O kız bana senden çok az bahsetti. Oturup düşünürken günün birinde seninle sohbet edebileceğimi aklıma getirmeye bile cesaret edemedim. Mutlu olman için dua ediyorum. Jennifer. Gazetenin iki yanı da buydu. Yazma verimliliğiniz düşebileceği gibi bir anda iki katına da çıkabilirdi. İki iyi makale yazınca haber servisinde sohbet konusu olabilir, herkesin hayranlığını kazanıp dikkatleri üzerinize çekebilirdiniz. Makaleniz internette yayınlanır, New York, Avustralya, Güney Afrika gibi diğer yayıncılara satılırdı. Satış bölümündekiler de makalesini beğendiklerini söylüyorlardı. Piyasada dikkat çekecek türden bir şeydi. 48 saat içinde Eli, kendi hikayelerini anlatan okurlardan e-postalar almaya başlamıştı. Bir ajans arayıp elinde kitaba dönüştürecek kadar materyal olup olmadığını sormuştu. Melissa'ya göre Eli bu hikayeyi takiben başka aşkları da anlatmalıydı. Bu, okurlarla bağlantıya geçmenin mükemmel bir yoluydu. Eli ile konuşurken etkileşim ve katma değer gibi sözler sarf ediyordu. Ve yine Melissa'ya göre Eli eski günlerine geri dönmüştü. Toplantılarda birileri bir fikir ortaya attığında hemen yazıyı Eli'nin yazmasını öneriyordu. Bu hafta kısa yazıları 2 kez baş sayfaya oturtmuştu. Bu bir gazete çalışanı için piyangodan para kazanmakla aynı anlama gelirdi. Makalelerini her yerde görüyordu. Adeta bir mıknatıs gibiydi. Onunla irtibata geçiliyor, eline sürekli yazılar ulaşıyordu. saat 9'da masasının başına geçiyor, akşam saatlerine kadar çalışıyordu. Artık zamanını boşa harcamaması gerektiğinin farkındaydı. Oval masadaki yerinden oldukça memnundu. Üzerinde 17 inç yüksek çözünürlüklü bir ekranla isminin yazılı olduğu dahili bir hattı vardı. Ve Rupert artık ona çay yapmıyordu. Sevgili Jennifer, sana geç yanıt verdiğim için affet beni. Sessizliğe büründüğümü sanma. Faturaları ödemek ve birkaç şikayet mektubu yazmak dışında yıllardır elime kalem almadım. Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yıllardır başkalarının sözlerini düzenleyip durdum. Yeniden dosyala, arşivle, kopyala, sırala. Hepsinin güvenliğinden ben sorumluydum. Ama kendi yazılarımı saklamaktan aciz kalmışım. Bu mektupların yazarı şimdi bana ne kadar da yabancı görünüyor. Regent Oteli'nde gördüğüm kadından çok farklısın şimdi. Yine de pek çok yönden aynısın. İyi olduğuna sevindim. Sana bunu söyleme şansını yakalayabildiğime de sevindim. Seninle buluşmak isterim ama tanıdığın adamdan farklı birini bulmandan korkuyorum. Bilemiyorum. Affet beni. Anthony. Eli iki gün önce eski binanın merdivenlerinden son defa inerken birinin nefes nefese kalmış halde ona seslendiğini duydu. Döndüğünde Anthony O'Hare merdivenlerin başındaydı. Üzerinde yazışma adresi olan bir mektup tutuyordu. Eli, adamın daha fazla koşup yorulmaması için tekrar yukarı çıktı. Anthony, neşe, pişmanlık ve heyecan dolu bir sesle, ''Aslında sanırım artık benim için posta kutusuna mektup götürmeyi bırakabilirsin Eli Howard.'' dedi. ''Gidip doğruca onu görmen çok daha iyi olur. Yüz yüze.'' ''Sevgili Boot, sesim kendi içimde yankılanıyor. Yarım yüzyılı hiç konuşmadan yaşadığımı hissediyorum şimdi. Her şey göreceğim zararı önlemek içindi. Bu kendini parçalanmış, yıkılmış hissetmekten kurtarma girişimiydi. Yaptıklarım yüzünden sessizce pişmanlığımı yaşadım. Ve şimdi mi? Her şeyi beni şaşkınlık içinde sessizce dinleyen o zavallı Eli Howard'a anlattım. Eminim şöyle düşünmüştür. Bu yaşlı kadının asaleti nerede? 14 yaşındaymış gibi konuşuyor. Seninle konuşmalıyım Anthony. Sesimiz çatlayıp artık konuşamaz hale gelene kadar seninle konuşmalıyım. 40 yıllık bir geçmişi konuşmalıyım. Nasıl bilemiyorum dersin. Korkma. Beni nasıl hayal kırıklığına uğratabilirsin ki? Olanlardan sonra sana kavuşmanın sevincinden başka ne hissedebilirim? Saçlarım artık sarı değil, beyaz. Yüzümdeki çizgiler çarpıcı ve kararlılığımın göstergesi. Her yerim ağrıyor. İlaç kullanıyorum ve torunlarım tarih öncesinden kaldığıma inanıyor. Yaşlandık Anthony, haklısın. Ve bir 40 yılımız daha yok. Hala oradaysan, bir zamanlar tanıdığın kızı yeni haliyle sana göstermeme hazırsan, ben bunun için hazırım. Jennifer, öpücükler. Jennifer Sterling, sabahlığı ve kafasının bir yanında toplanmış saçlarıyla odanın ortasında duruyordu. Şu halime bak dedi ümitsizce. Ne korkunç görünüyorum. Feci durumdayım. Dün gece uyuyamadım ve saat 5'ten sonra nihayet daldığımda alarmın sesini duymamışım. Sonra da kuaför randevumu kaçırdım. Eli ona baktı. Onu hiç böyle görmemişti. Çok endişeliydi. Makyajsız yüzü çocuksuydu ve kırılgan bir ifadesi vardı. İyi görünüyorsun. Dün gece kızımı aradım ve ona durumu biraz anlattım. Hepsini değil tabii. Eskiden sevdiğim ve genç kızlığımdan beri görmediğim bir adamla buluşacağımı söyledim. Sence korkunç bir yalan mı söylemişim? Hayır dedi Eli. Bu sabah bana ne yazdığını biliyor musun? İşte bunu. Jennifer ilişkilerindeki 50 yıllık boşluğun ardından evlenen bir çiftle ilgili bir Amerikan gazetesinde çıkan makalenin çıktısını ona uzattı. Ne yapayım ki bunu? Böyle saçma bir şey gördün mü? Sesi sinirden çatlıyordu. Kaçta buluşuyorsunuz? 12.30'da. Hayatta hazırlanamam. İptal edeyim en iyisi. Eli kalkıp su ısıtıcısını fişe taktı. Gidip giyin. 40 dakikan var. Ben seni götürürüm dedi. Saçmaladığımı düşünüyorsun değil mi? Eli ilk defa Jennifer Sterling'i evrenin en sakin kadını olarak görmüyordu. İlk randevusuna hazırlanan bir ergenmiş gibi kendini komik duruma düşüren yaşlı bir kadınım. Hayır dedi Eli. Jennifer, onu neredeyse hiç duymadan Mektuplaşırken her şey iyiydi dedi. Yazışırken kendi benliğime bürünebilir, onun anımsadığı kadın olabilirim. Çok sakin ve kendine güvenen biri gibi davranabilirim. Şimdi ise tek tesellim beni bekleyen o adamın beni sevdiğini ve iyi yanımı gördüğünü bilmem. Son buluşmamızın saçmalığına karşın bende bir şeyler bulduğunu biliyorum. Ama ya bana bakar da hayal kırıklığına uğrarsa? Bu hiç kavuşmamış olmaktan da kötü olur. Çok daha kötü olur. Eli, bana mektubu göster dedi. Yapamam. Bazen hiçbir şey yapmamak çok daha iyi değil midir? Mektubu ver Jennifer. Jennifer mektubu sehpanın üzerinden alıp bir süre elinde tuttu ve sonra Eli'ye uzattı. Sevgili Jennifer, sence yaşlı adamlar ağlar mı? Burada oturmuş, bana yazdığım mektubu tekrar tekrar okurken hayatımın beklenmedik, keyifli bir dönüşüme uğradığını düşünüyorum. Böyle şeyler bizim gibilerin başına gelmez. Bu zamana dek en sıradan hediyeler için bile minnet duydum. Oğlum, oğlumun çocukları güzel bir hayat. Sakince yaşarsan hayatta kalıyorsun. Aa evet, ben de hayatta kaldım. Şimdi de sen geldin. Sözlerin, duyguların gururumu okşadı. Daha fazlasını isteyebilir miyiz? Seni bir daha görmeye cesaret edebilir miyim? Kader çok acımasız. Bir yanım buluşamayacağımızı söylüyor. Hastalanacağımı ve otobüsün bana çarpacağını, Thames'in ilk deniz canavarı tarafından yutulacağımı sanıyorum. Evet, hayatı hala gazete başlıklarından bakıyorum. İki gecedir uykumda sesini duyuyorum. Sesini duyunca şarkı söylemek istiyorum. Unuttuğumu sandığım şeyleri anımsıyorum. Ailemi korkutup bunadığımı düşünmelerine sebep olduğum zamanları anımsıyorum. Son defa gördüğüm o kadın çok kırılgandı. Kendine kurduğu hayat benim hayata bakışımı da değiştirdi. Ve o kadın hala çok güzeldir eminim. Seni tekrar bulmanın bana verdiği mutluluğu tahmin edemezsin. Daha fazla yazamıyorum. Her şeyi göze alarak perşembe günü öğle vakti Postman farkında seninle buluşmak istiyorum. Seni seven Boot. Öpücükler. Elinin gözleri yaşarmıştı. Biliyor musun dedi. Bence endişelenmene hiç gerek yok. Anthony O'Hare okumayacağı bir gazeteyle 44 yıldır gitmediği parkın bankına otururken her şeyi ayrıntısıyla anımsıyordu. Mary Rogers Stella'da hostes. Can kurtaran simidini başkasına vererek gönüllü olarak batan geminin içinde kaldı. William Drake, Hyde Park'ta at arabasının bozulması yüzünden atları kontrol edemeyen bir hanımefendiye çarpmamak ve kazayı önlemek için hayatını kaybetti. Joseph Andrew Ford, Gray's Inn yolundaki yangında 6 kişinin hayatını kurtardı ama son kahramanca girişiminde yanarak öldü. Anthony, saat 11.40'tan beri parkta oturuyordu. Şimdi saat 12'yi 7 dakika geçiyordu. Saatini kulağına götürüp salladı. Kalbinin derinliklerinde bunun olamayacağını düşünüyordu. Nasıl olurdu ki? İnsan bir gazete arşivinde uzun zaman geçirdiğinde aynı hikayelerin tekrar tekrar yaşandığını görürdü. Savaşlar, kıtlıklar, finansal krizler, sevilen kişilerin ölümü, parçalanan aileler. Ölüm, kalp kırıklığı. Çok az mutlu son vardı. Dakikalar geçerken sahip olduğum her şey bir hediye diye düşünüyordu. İçini acıtan bildik bir deneyimdi bu. Yağmur şiddetini artırırken küçük park boşaldı. Yalnızca Anthony korunaklı bir yerde oturuyordu. Uzaktan ana yolu, gelip geçen arabaları, dikkatsizce yürüyenlerin su içinde kaldıklarını görüyordu. 12'yi çeyrek geçiyor. Anthony O'Hare minnet duyması gereken bütün sebepleri zihninde bir bir sıraladı. Doktoru hala hayatta olmasına şaşıyordu. Anthony, ciğerleri hasar görmüş biri olarak doktorun diğer hastalara onu örnek gösterdiğinden şüpheleniyordu. Kötü sağlığı tıp bilimine, doktorun otoritesine bir hakaret niteliğindeydi. Yolculuğa çıkıp çıkmamayı düşünüyordu. Kongo'ya tekrar gitmek istemiyordu ama Güney Afrika ilginç olabilirdi. Kenya'ya da gidebilirdi. Eve döndüğünde plan yapacaktı. Düşünmek için kendine zaman tanıyacaktı. Bir otobüsün acı feryadını ve bisikletli kuryenin öfkeyle haykırmasını duydu. Jennifer'ın onu sevdiğini bilmesi ona yeterdi. Mutlu olduğunu bilmesi ona yeterdi değil mi? Bu yaşta sahip olabileceği en güzel hediyelerden biri olaylara sıra dışı bir bakış açısıyla bakabilmesiydi. Onu sandığından çok daha fazla seven bir kadını delicesine sevmişti. İşte bu ona yetiyordu. Saat 12'yi 21 geçiyordu. Tam gazetesini kolunun altına koyup eve gitmek üzere. Yerinden kalkıyordu ki park kapısının yakınlarında duran küçük arabayı gördü. O küçük, korunaklı yerinden çıktı. Bir süre bekledikten sonra kapı açılmış, bir şemsiyenin tanıdık açılma sesini duymuştu. Şemsiyenin altındaki o koyu renkli yağmurluğu ve bir çift bacağı gördü. Anthony, silüetin eğilip arabayı kullanan kişiye bir şeyler söylediğini, birinin parka doğru yürüyüp dar yoldan doğruca korunaklı yere doğru geldiğini izliyordu. Anthony O'Hare ayağa kalkıp ceketini ve saçlarını düzeltti. Gözlerini o ayakkabılardan şemsiyeye karşın açıkça seçebildiği dimdik yürüyen silüetten alamıyordu. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemeden öne doğru bir adım attı. Yüreği ağzındaydı. Kulağında bir melodi vardı. Siyah çoraplara bürünmüş ayaklar tam önünde durdu. Şemsiye hafifçe aşağı kaydı. İşte karşısındaydı. Hala büyüleyiciydi ve göz göze geldiklerinde dudaklarının kenarı yine aynı şekilde kıvrılmıştı. Anthony konuşamıyordu. Adı kulaklarında çınlarken ona bakmaktan başka bir şey yapamıyordu. Jennifer. Jennifer, merhaba Booth dedi. Eli arabada oturmuş, koluyla yolcu koltuğunun camındaki buharı siliyordu. Park görevlilerinin gazabına uğrayacağından kuşku duymadığı Red Route'da park etmişti ama umurunda değildi. Yerinden kımıldayamazdı. Jennifer'ın sabit bir şekilde ilerlemesini, korktuğunu ele veren duraksamasını izliyordu. Yaşlı kadın çok geç kaldıklarını, boşa çabaladıklarını söyleyerek iki defa eve dönmekte ısrar etmişti. Eli ise onu duymazdan gelmişti. Sonunda Jennifer Sterling ona hiç uymayan huysuz bir tavırla inatçı ve tuhaf bir kız olduğunu söyleyene kadar la la la la la diye şarkı söyledi. Şemsiyenin altındaki Jennifer'ın yürümesini izlerken dönüp kaçmasından korkuyordu. Bu tanık olduğu şey ona yaşın insanı aşk tehlikesinden korumadığını göstermişti. Jennifer'ın sözlerini dinlemiş, zafer ve felaket duygularını tatmış, John'un sözlerinin anlamsızlığını, kesinlikle yanlış bir şeyi doğruymuş gibi görmesine neden olan kendi çaresizliğini fark etmişti. Ne anlama geldiğine dair yalnızca tahmin yürütebileceği sözlerden sonuçlar, duygular çıkarmıştı. Ama Anthony O'Hare bambaşka bir insandı. Camın buğusunu tekrar sildi ve Jennifer'ın yavaşlayıp sonra da durduğunu gördü. Anthony de gölgelerin arasından çıktığında her nasılsa eskisinden daha uzun görünmüş, korunağın girişine çıkıp Jennifer'ın önünde durmuştu. Yağmurluklu kadınla kütüphaneci şimdi birbirlerine bakıyordu. Eli bu mesafeden bile yağmurun, küçük düzenli parkın, meraklı bakışların farkında olmadıklarını görebiliyordu. Gözleri kenetlenmişti ve binlerce yıl orada öylece kalabilirmiş gibi duruyorlardı. Jennifer şemsiyesini elinden düşürüp elini nazikçe Anthony'nin yüzüne götürdü. Eli izlerken Anthony'nin eli de uzandı ve Jennifer'ın elini kendi tenine bastırdı. Eli Howard onları bir süre daha izledikten sonra camdan çekilip buharın görüntüyü kapatmasına izin verdi. Sürücü koltuğuna yerleşip burnunu sildi ve motoru çalıştırdı. İyi bir gazeteci bir hikayenin hangi noktasında gideceğini bilirdi. Ev, Victorian verandalı evlerin sokağındaydı. Pencereleriyle kapıları beyaz işlemelerle süslüydü ve bu süslemelerle uyumsuz perdelerden evlerde farklı farklı insanların yaşadığı anlaşılıyordu. Kontağı kapatıp arabadan indi ve iki zilin üzerindeki isimlere bakıp ön kapıya yürüdü. Giriş katında bir tek onun adı yazıyordu. Biraz şaşırmıştı. Kendine ait bir evi olabileceğini düşünmemişti. Zaten gazetede çalışmadan önce nasıl bir hayatı olduğunu da bilmiyordu ki. Onun hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Makale üzerinde onun adının yazılı olduğu kahverengi bir zarfın içindeydi. Eli onu kapıdan iterken mektup kutusunun sesini duydu. Tekrar ön kapıya gidip basamaklardan çıktı ve şalını yüzünü örtüp kapıyı destekleyen tuğla sütüne oturdu. Böylece oturup bekleme konusunda iyice uzmanlaşmıştı. dünyanın kendi etrafında dönmesinin keyifli bir yanı olduğunu fark etti. En beklenmedik biçimlerde oluyordu. Yolun karşısında uzun boylu bir kadın, ergenlik çağındaki bir çocuğa el sallıyordu. Delikanlı kapüşonunu kafasına geçirip kulaklıklarını takmıştı ve arkasına dönüp bakmadan yürümüştü. Yolun sonunda iki adam büyük bir arabanın ardına kadar açık kapağının başında duruyordu. Ruarit'i yanlış yazmışsın. Arkasına dönüp baktığında Rory'nin elinde gazeteyle kapıya yaslandığını gördü. Eli, başka yanlışlarım da var dedi. İlk konuştuklarında da üzerinde olan ve fazla giyinmekten yıpranmış tişörtü giymişti. Bu, giyime çok da önem vermemesinden kaynaklanıyordu. Eli, o tişörtün altındaki teni tanıyordu. Rory gazeteyi kaldırarak güzel yazı dedi. 50 yıllık aşkın son mektupları. Yazı işlerinin yıldızı olmuşsun duyduğuma göre. Şimdilik öyle. Aslına bakarsan mektuplardan birini ben yazdım. O sözler fırsatım olsa söylemek istediklerimdi. Rory onu duymamış gibiydi. Jennifer o ilk mektubu kullanmana izin verdi mi peki? İsmini vermeden kullandım. Harika biri. Ona her şeyi anlattım ve beni anladı. Rory sakin bir ifadeyle bakıyordu. Eli ona içinden ne dediğimi duydun mu diye sordu. Sanırım biraz şaşırmıştı ama olanlardan sonra ne yaptığımı çok da umursamamıştır. Anthony dün buraya geldi. Bambaşka bir adama dönüşmüştü. Neden geldiğini bilmiyorum. Sanırım biriyle konuşmak istedi. Rory o anı anımsayarak başını salladı. Üzerinde yeni bir gömlekle kravat vardı. Saçlarını da kestirmişti. Eli her şeye karşın gülümsedi. Rory sessizce gerinip elini başının arkasına götürdü. Güzel bir şey yaptın. Güzel bir şey olmasını umuyorum. Birilerinin mutlu sona ulaştığını bilmek güzel. Yaşlı bir adam, burnunun ucu kırmızı bir üzüm tanesine benzeyen köpeğiyle oradan geçerken Rory ile selamlaştı. Eli başını kaldırdığında Rory ayaklarına bakıyordu. Eli ona bakarken bu onu son görüşümü diye merak etti. Rory, seni davet ederdim ama hazırlanıyorum. Çok işim var dedi. Eli, hayal kırıklığını göstermemek için elini kaldırdı. Pantolonun kumaşı pürüzlü yüzeye takılarak sütundan uzaklaştı ve çantasını omzuna astı. Ayaklarını hissedemiyordu. Evet, istediğim başka bir şey var mıydı? Gazete getirmekten başka yani. Hava soğuyordu. Eli ellerini ceplerine soktu. Rory ona beklentiyle bakıyordu. Eli konuşmaya korkuyordu. Hayır yanıtı alırsa ne kadar üzüleceğini düşündü. Buraya gelmeyi o yüzden geciktirmişti. Ama ne kaybederdik? Nasılsa onu bir daha görmeyecekti. Eli derin bir nefes aldı ve ''Bana yazmak ister misin?'' diye soracaktım dedi. ''Sana yazmak mı?'' ''Gittiğinde, Rory ben her şeyi mahvettim. Senden hiçbir şey isteyemem ama seni özlüyorum. Gerçekten özlüyorum. Böyle bitmesini istemiyorum. Belki bir Eli huzursuz bir tavırla burnunu ovuşturdu. Sadece yaz. Ne yazmalıyım? Sıradan şeyler. Neler yaptığını, nasıl gittiğini, nerede olduğunu. Sözler kendi kulağına bile zayıf bir tonda geliyordu. Genç adam ellerini ceplerine sokup sokağa baktı. Yanıt vermedi. Sessizlik sokak kadar uzundu. Sonunda hava çok soğudu dedi. Elinin midesine ağır bir şey oturdu. Onların hikayesi bitmişti. Ona söyleyecek bir şeyi kalmamıştı. Genç adam af dilercesine ona baktı. Ev soğuyacak. Eli bir şey söyleyemiyordu. Ona hak vermiş gibi omuz silkerken gülümsemekten çok yüzünü buruşturmaya benzer bir ifade takınmıştı. Eli ona sırtını döndüğünde Rory'nin sesini tekrar duydu. İstersen gelip bana kahve yapabilirsin. Ben de çoraplarımı düzenlerim. Yanlış anımsamıyorsam bana bir kahve borcun vardı. Eli ona döndüğünde Rory içten bir ifadeyle ona bakıyordu. Hala gerçek bir samimiyetten uzaktı ama hiç yoktan iyiydi. Gelmişken Peru vizeme de bir göz atabilirsin. Doğru yazmış mıyım? Bak bakalım. Eli şimdi ona, çoraplı ayaklarına, şekil verilemeyecek kadar dağınık kahverengi saçlarına baktı. Eli, patallaktayla uyup matmarkayı birbirine karıştırma dedi. Rory gözlerini devirip başını iki yana salladı. Eli de tebessümünü gizlemeye çalışırken onunla birlikte içeri girdi. Teşekkür. Öncelikle Pamela Dolman Books'taki mükemmel ekibe, özellikle de Pamela Dolman ve Julie Miesonske'e teşekkür etmek isterim. İngiltere'deki Haşet grubuna, editörüm Caroline Mays'e, Francesca Best'e, Eleni Fostropoulos'a, Lucy Hales'e, satış ekibine ve Hazel Orm'a minnettarım. Curtis Brown'daki temsilcim Sheila Crowley'e, Sarah Lewis'e ve Telly Garner'a da teşekkürler. Bunun yanı sıra bu kitabın bazı versiyonlarında kullanılan mektuplardan faydalanmama izin verdikleri için Janet Winterson'a, F. Scott Fitzgerald'ın varislerine ve University Press of New England'a teşekkürü borç bilirim. Bridget Cody, Susan Perry, Kate Lord Brown, Danuta Keane, Louise McKee, Susan Hirsch ve Fiona Wilcock'a teşekkürler. Ebeveynlerim Jim Moyes'e ve Lizzie Sanders'a bana verdikleri destek ve ayırdıkları zaman için minnettarım. Ve tabii ki en çok da eşim Charles'a ve çocuklarım Saskia, Harry ve Loki'ye teşekkürler. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Avustralya, A-V-U-S-T-R-A-L-Y-A. Amerikan, A-M-E-R-I-K-A-N. Thames, T-H-A-M-E-S. Postman Park, P-O-S-T-M-A-N-P-A-R-K. Mary Rogers, M-A-R-Y-R-O-G-E-R-S. Stella, S-T-E-L-L-A. William Drake, W-E-L-L-I-A-M. D-R-A-K-E. Hyde Park, H-Y-D-E-P-A-R-K. Joseph Andrew Ford, J-O-S-E-P-H-A-N-D-R-E-W. F-O-R-D. Gray's Inn, G-R-A-Y-S-I-N-N. Redroot, R-E-D-R-O-U-T-E. Peru, P-E-R-U. Pamela Dorman Books, P-A-M-E-L-A-D-O-R-M-A-N-B-O-O-K-S. Julie Misiosek, J-U-L-I-E-M-I-E-S-I-O-N-C-Z-E-K. Haşet, H-A-C-H-E-T-T-E. Caroline Mays, J-A-R-O-L-Y-N-M-A-Y-S. Francesca Best, F-R-A-N-C-E-S-C-A-B-E-S-T. Eleni Fostropoulos, E-L-E-N-I F-O-S-T-I-R-O-P-O-U-L-O-S. Lucy Hales, L-U-C-Y-H-A-L-H-A-L-E-S. Hazel Orm, H-A-Z-E-L-O-R-M-E. Curtis Brown, J-U-R-T-I-S B-R-O-W-N. Sheila Crowley, S-H-E-I-L-A C-R-O-W-L-E-Y. Sarah Lewis, S-A-R-A-H-L-E-W-I-S. Telly Garner, T-A-L-L-Y G-A-R-N-E-R. Janet Winterson, J-E-A-N-E-T-T-E W-I-N-T-E-R-S-O-N. F. Scott Fitzgerald, S-C-O-T-T-F-I-T-Z G-E-R-A-L-D. University Press of New England, U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y P-R-E-S-S. O-F-N-E-W-E-N-G-L-A-N-D. Bridget Cody, B-R-I-G-I-D C-O-A-D-Y. Susan Perry, S-U-Z-A-N-N P-A-R-R-Y. Kate Lord Brown, K-A-T-E-L-O-R-D B-R-O-W-N. Danuta Keane, D-A-N-U-T-A K-E-A-N. Louise McKee, L-O-U-I-S-E M-C-K-E-E. Susan Hirsch, S-U-Z-A-N-N-E H-I-R-S-H. Fiona Wilcock, F-I-O-N-A V-E-A-C-O-C-K. Jim Moyes, J-I-M M-O-Y-S. Lizzie Sanders, L-I-Z-Z-I-E-S-A-N-D-E-R-S. Charles, C-H-A-R-L-E-S. Saskia, S-A-S-K-I-A. Harry, H-A-R-R-Y. Loki, L-O-C-K-I-E. Kitabın sonu. 11 Mayıs 2015.